Ayrım 10.
Meyyali Hanım'ın çığlıkları ve hıçkırıkları ile bütün yalı halkı büyük bir telaşa kapılmıştı. Fidan Ağa, Ahçıbaşı, Ali Efendi, Kayıkçı Rıza Reis, Bahçıvan Mustafa, Saadet Bacı, Müjgan Kalfa alt katta bir araya gelmişler, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Ama hiç kimsenin aklına Abdülaziz'in devrildiği gelmiyordu. 30 Mayıs 1876 Çarşamba sabahı Dolmabahçe Sarayı tarihi günlerden birini yaşadı. Serasker Hüseyin Avni Paşa ile Mithat Paşa, Sultan Murat'ı saraya getirip taht oturttular. Bütün paşalar, nazırlar, devlet ileri gelenleri ve mabeyin halkı oradaydı. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi için Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin verdiği fetva ilk kez orada okundu. Fetvada şöyle deniyordu: müminlerin emiri olan kişi şuurunu yitirmişse ve umuru siyasiden anlamıyorsa, devlet parasını milletin kaldıramayacağı bir ölçüde kendi keyfine göre harcıyorsa, din ve dünya işlerini yönetemiyor, memleketi ve milleti perişan ediyorsa hali lazım olur mu? El cevap: Allahu alem olur. İmza: Ketebetül Fakir Şeyhülislam Hasan Hayrullah. O gün sarayda çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Bunların içinde gerçek payı olanlar da vardı. Anlatılanlara göre Hüseyin Avni Paşa ile Mithat Paşa bundan bir süre önce Sultan Aziz'i devirmeye karar vermişler. Aralarına Sadrazam Rüştü Paşa'yı da almak istemişler. Sadrazam biraz çekinmiş. Onun üzerine Mithat Paşa Sadrazam'a: Paşa, eğer aramızdan ayrılıp da davamızı ihanet edecek olursan bu millet seni Beyazıt Meydanı'nda pare pare eder, demiş. Rüştü Paşa da onlara katılmak zorunda kalmış. Sonra bunlar aralarına Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı, Mektebi Harbiye Kumandanı Süleyman Paşa'yı, Askeri Şura Başkanı Redif Paşa'yı da alarak çok güçlü bir komite oluşturmuşlar. Ondan sonra sıra gelmiş Şeyhülislam Hayrullah Efendi'den fetva almaya. Bunun için Ziya Paşa'yı Hayrullah Efendi'ye göndermişler. Ziya Paşa daha o zaman paşa değil, Ziya Bey'miş. Ziya Bey, efendim, demiş. Zat-ı şahane tahammül edilmez derecede israf ediyor. Her sekte halk ayaklandı. İhtilal ateşi tekmil Rumeli'ne yayılıyor. Padişah bu ateşi söndüremeyecek. Size Hüseyin Avni ve Mithat Paşalardan selam getirdim. Padişahın devrilmesi için reyinizi rica ediyorlar. Hayrullah Efendi çok şaşırmış, bir oyuna gelmekten de korkmuş. Beyefendi, demiş, zatınızın mevkii bana böyle bir soru sormanıza müsait değildir. Size cevap veremem. Sadrazamdan selam getirmediniz. Bu işe o da katılıyor mu, bilmek isterdim. Ziya Paşa, evet, demiş, o da bu işin içindedir. Hayrullah Efendi, böyle bir muazzam madde vasıta ile tartışılmaz. Herkes bir araya gelirse o zaman görüşebiliriz. Böyle bir öneriyi sizden işitmeyi hiç beklemezdim. Zatınıza olan saygıma dayanarak şunu söyleyeyim. Siz bu sözleri bana hiç söylememiş olunuz, ben de işitmemiş olayım. Bu sözler üzerine Ziya Paşa kalkıp gitmiş. Durumu Mithat Paşa'ya anlatmış. O da, peki öyleyse, ben gider kendisiyle görüşürüm, diyerek birkaç gün sonra Hayrullah Efendi'nin Kuru Çeşme'deki sahilhanesine gitmiş. Aralarında verdikleri kararı anlatmış. Şeyhülislam da bu girişimi iyi karşıladığını bildirmiş. Bu olumlu tepkiler üzerine paşalar Hayrullah Efendi'yi de aralarına almayı kararlaştırmışlar ve bir pazar günü dördü birden, yani Hüseyin Paşa, Rüştü, Mithat ve Kayserili Ahmet Paşalar, bir tekneye binip Hayrullah Efendi'nin sahilhanesine gitmişler. Oturup uzun uzun devirme işini konuşmuşlar. Sonunda şöyle bir karara varmışlar: Abdülaziz Han'a hiçbir kötülük edilmeyecek. Kendisi, validesi, çocukları ve bütün yakınlarıyla birlikte Beylerbeyi Sarayı'nda oturtulacaktır. Padişahın hizmetinde olan mabeyinciler ve hademeler Dolmabahçe'de kalacaklar ve Beylerbeyi'ne gönderilmeyeceklerdir. Hayrullah Efendi ayrıca padişahın asla vücuduna dokunulmaması ve imhası yoluna gidilmemesinde ısrar etmiş ve hünkârın bir kılına bile dokunulmamasına karar verilmiştir. Yine Hayrullah Efendi, padişahın halli hiç iyi bir şey değildir. Lakin ne çare? Bu mülkün ve milletin selameti bunu gerektirdi, demiş ve bu işin perşembe günü yapılması uygun görülmüştür. Ama az sonra Hayrullah Efendi şeriat kitaplarını karıştırıp hayır, demiş. O gün olmaz. Çünkü takvimde o gün için Hazer ez İptida, Bugün bu işe başlamaktan sakın yazılı. Gelin, bu hal işini salı günü bitirelim. Bir söylenti de şuydu. Padişah pazartesi akşamı Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı yanına çağırtmış. Ama Serasker Şeyhülislam'ın padişaha darbe hazırlıklarını duyurmuş olacağını düşünerek korkmuş ve "Zat-ı Şahane müsaade buyursun. Bu akşam fevkalade meşgulüm. Yarın sabah gelirim." diye haber göndermiş. Ve hemen o akşam sandalına atlayarak sadrazamın Bebek'teki yalısına gitmeye karar vermiş. Ama öyle bir fırtına varmış ki Arnavutköy'de akıntı burnunda kürekler kırılmış, kıyıdan yedekçi de bulunamamış. Serasker kıyıya atlayıp sadrazamın Bebek'teki yalısına yaya gitmiş ve darbenin ertesi sabah uygulanmasına karar verilmiş. Bir yandan da Mithat Paşa Şeyhülislam'ın fetvasını kaleme alacak olan Fetva Emini Kara Halil Efendi'yi o gün konağına çağırtmış ve "Padişah ülkeyi ve milleti harap etti. Devletin ve milletin parasını har vurup harman savuruyor. Devrilmesi caiz değil midir?" diye sormuş. Kara Halil Efendi de "Böyle hayırlı bir işe çarşaf kadar fetva veririm." demiş. Sonra Hüseyin Avni Paşa bir tersane çatanasına atlayarak Fındıklı'ya gelmiş. Oradan da kendi arabasına binerek Çırağan Sarayı'na gitmiş. Mektebi Harbiye Nazırı Süleyman Paşa ile birlikte Veliaht Murat Efendi'nin dairesine girmişler. Murat Efendi korkudan titremeye başlamış. "Aman korkmayın sultanım," demişler. "Siz padişah oluyorsunuz. Hemen sizi Beyazıt'a götüreceğiz." Murat Efendi bir türlü inanamamış. Kendisini önce arabayla Dolmabahçe Camisi'ne götürmüşler. Oradan 5 çifte kayığa binerek Sirkeci'ye gelmişler. Yolda Murat Efendi yine korkunca Hüseyin Avni Paşa cebindeki revolverini kendisine uzatarak "Sultanım," demiş. "Kötü bir şey yapacak olursak hemen beni vurun. Bakın başka silahım yok." Murat Efendi şaşkına dönmüş. Heyecandan dili tutulmuş. "Peki," demiş. "Gidelim. Ama amcam, Abdülaziz'e ne yaptınız?" "Onu tahttan indirdik. Aklı başında değil, memleketi yönetemiyor," diye cevap vermişler. Kayık Sirkeci rıhtımına yanaşmış. Oradan bir arabaya binip Beyazıt'taki Seraskerlik binasına, şimdiki İstanbul Üniversitesi merkez binasına gitmişler. Bir yandan da o sabah Hayrullah Efendi'yi 3 çifte bir kayıkla sahilhanesinden aldırıp Sirkeci iskelesine götürmüşler. Oradan da arabayla Beyazıt'taki Seraskerlik binasına. Sadrazam Rüstü Paşa ile Mithat Paşa da oradaymış. Biat töreninden önce Şerif Abdülmuttalip Efendi'yi de oraya çağırmışlar. Hayrullah Efendi Şerif Hazretlerine durumu anlatmış ve Abdülaziz'in hal edileceğini bildirmiş. Abdülmuttalip Efendi hayretler içinde kalmış ve Şeyhülislam'a "Bir padişah tanassur etmedikçe, din değiştirmedikçe, halli caiz olur mu?" diye sormaya kalkınca Hayrettin Efendi "Zat-ı halinizi buraya müzakere etmek için getirmedik. Peygamber sülalesinden olduğunuzdan dolayı yeni padişaha biat etmeniz için sizi çağırttık. Yeni padişahımız Sultan Murat Efendimiz bu dairenin üst katındadır. Buyurun biat ediniz. Etmezseniz hane-i devletinize teşrif edersiniz. Zat-ı halinize meram anlatmaya vaktimiz müsait değildir," demiş. O da üst kata çıkıp Sultan Murat'a bağlılığını bildirmiş ve konağına dönmüş. O sabah sarayda hep bu çeşit söylentiler dolaştı. Öğleden sonra mabeyin yeni bir haberle çalkalandı. Abdülaziz'in Sultan 5. Murat'a yazdığı bir tezkereyi gönderdiği duyuldu. Devrik padişah bu tezkeresinde şöyle diyormuş. "Önce Allah'a, sonra da sana sığınıyorum. Tahta çıktığımda millete hizmet etmeye söz vermiştim, başaramamışım. Senin başarılı olmanı dilerim. Kendi elimle silahlandırdığım asker beni bu hale koydu. Beni bu ızdıraplı yerden kurtararak başka bir yere göndermeni Abdülmecid Han Hazretlerinin sülalesinden rica ediyorum." 5. Murat da hemen o gün kendisine, yani amcasına şu tür bir cevap vermiş. "Tezkerenizi dikkatle okudum. Bana karşı kullandığınız sözlerden çok duygulandım. İlahi kader böyleymiş. Sizin yerleşeceğiniz uygun bir yer aranacaktır." Bu tezkereden Abdülaziz'in hiç hoşnut olmadığı ve bunu ortasından yırttığı anlaşılıyor. Abdülaziz bunun yerine Sultan Murat'a hemen ikinci bir tezkere göndermiş. 5. Murat da ikinci bir yazıyla kendisinin en kısa zamanda Ortaköy'deki Feriye Sarayı'na yerleştirileceğini bildirmiş. 11. Abdülaziz intihar ediyor. Gerçekten de devrik padişah cuma günü arabayla Topkapı Sarayı'ndan alındı ve saray burnuna getirildi. Orada 5 çifte bir kayık kendisini bekliyordu. Bu kayık Sultan Murat'ın velihatken bindiği saray kayığıydı. Abdülaziz baş mabeyinci Hafız Mehmet Bey, ikinci mabeyinci Fahri Bey ve Sultan Murat'ın baş mabeyinciliğe getirdiği Ethem Bey kayığa yerleştiler. Valide Sultan, kadın efendiler, haznedarlar ve Sultan Aziz'in çocukları başka bir kayığa bindirildiler. Koruyucular da filikalara geçtiler. Karadeniz'de sırım gibi denizciler küreklere sarıldılar ve kafile kısa bir süre içinde Ortaköy'de Feriye Sarayı'nın rıhtımına yanaştı. Rıhtımdaki askerler baş mabeyinci Mehmet Bey'i kolundan tutup çekerek padişahın yanından uzaklaştırdılar. Fahri Bey ise Abdülaziz'in yanından ayrılmadı. İkinci mabeyinci Fahri Bey, padişah belki kullanır diye Dolmabahçe Sarayı'ndan zarflı bir kahve fincanı, altın çatal ve kaşık, mendil, takke, macun çubuğu, matra, altın tas gibi şeyler alıp Topkapı'ya götürmüştü. Oradan ayrılırlarken bunları da bir çantaya yerleştirerek yanına almıştı. Kayıktan çıkarken binbaşı İzzet Bey adında bir subay, "Bu nedir?" diyerek çantayı Fahri Bey'in elinden aldı ve içindekileri yere boşalttıktan sonra kahkahalarla gülerek, "Şunlara bakın," dedi. "Altın çatal ve kaşıkla yemek yiyorlarmış. Bunlar millet malı değil mi? Bunlar size yakışmaz." Abdülaziz bu olayı şaşkınlıkla seyrettikten sonra bahçeye doğru yürüdü. Askerlerden biri padişahı gözleyerek "Yasaktır," dedi. Başka bir asker de "Bu Aziz Efendi değil mi?" diye sordu. Bu davranışlar Abdülaziz'e çok ağır geliyordu. O sırada "Validem nerede?" dedi. Valide Sultan, kalfalar, kadın efendiler de kayıktan çıkıp kapının önüne gelmişlerdi. Valide Sultan, "Aslanım, endişe etmeyiniz, buradayım," diyerek oğlunu karşıladı. Hep birlikte içeriye girerlerken binbaşı İzzet Bey yine Fahri Bey'in karşısında dikilerek, "Çekil buradan, içeri giremezsin, seni parça parça ederiz," diye bağırdı. Ama Fahri Bey binbaşıyı aldırmayarak padişahla birlikte içeri daldı ve Sultan Aziz'in koluna girdi. Padişah bir kolunu Fahri Bey'in omzuna, öbür kolunu da bir kalfanın omzuna dayadı. Merdivenleri böylece çıktıktan sonra kendisine ayrılan odaya girdi. Huzursuzluk içindeydi. Annesine, "Aman valideciğim," dedi. "Bunlar beni telef edecekler." Abdülaziz odasında kafese konmuş bir aslan gibi kükreyerek ve homurdanarak dolaşıyor, hiç yanından ayırmadığı palasını da baston gibi sallıyordu. Fahri Bey hep yanındaydı. Abdülaziz bir ara "Bana baş mabeyinci gönderin," diye seslendi. Ama Hafız Mehmet Bey yok olmuştu. Onun üzerine Fahri Bey'i yanından ayırmadı. Mabeyinci Halit Bey de oralardaydı. Öyle olmuştu. Ezan vakti gemiler top atmaya başladılar. Abdülaziz bundan da huzursuz oldu ve "Zırhlılar birbirlerine top mu atıyorlar?" diye sordu. Fahri Bey de "Hayır efendim. Bugün cuma olduğu için öğle ezanı toplarını atıyorlar," diye karşılık verdi. Padişah bir ara içecek su istedi, su bulunamadı. Binbaşı İzzet Bey'e başvurdular. O da "İyi su da neymiş, musluk suyu içsinler," dedi. Oysa musluklar kaç zamandır hiç kullanılmadığı için sular paslı ve çamurlu akıyordu. Abdülaziz o sırada pencereden dışarıya baktı. Rıhtımda bulunan zabitler ellerinde sigara olduğu halde padişaha laf atıyor, el ve kol işaretleri yapıyorlardı. "Tabii giden ağam, gelen paşam, devrik padişah." "Utanmaz herifler," diye seslendi. "Sizi kendi ellerimle silahlandırdım. Şimdi bana Rus yanlısı diyorsunuz. İnşallah Ruslara esir olursunuz. Allah'tan dilerim o Hüseyin Avni Paşa da parça parça olur inşallah. Bana deli diyorsunuz. Deli ben miyim yoksa yeni padişahınız mı?" Bu kez de askerler hep bir ağızdan şöyle bağırdılar. "Zalim sultan, Aziz Han, sen artık derdine yan." Abdülaziz akşam üzeri odada ışık olmadığından dışarıda nöbet bekleyen askerlerden bir şamdan istetti. Güç halle 5 kollu bir şamdan bulundu. Mabeyin müşaviri Nuri Bey şamdanı görmek istedi. Gördükten sonra da "Gümüş şamdan olmaz, adi bir şamdan bulup verin," dedi. Ertesi sabah Valide Sultan oğlunu görmeye geldi. O da perişan bir haldeydi. Oğlunu kucaklarken gözlerinden yaş boşanıyordu. Onu uzun bir süre kollar arasında tuttu. Sonra yine odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bir ara Sana kötü bir şey yapmadılar değil mi valide diye sordu. Valide Sultan, hayır aslanım yapmadılar. Ama bundan büyük kötülük mü olur? Bütün bunları Selasker Paşa düzenlemiş. Boyun devrilsin inşallah dedi. Yine aynı sabah sarayın önüne bir zırhlı korvet gelip demir attı. Sarayla zırhlının arasında 5 kulaç mesafe ya vardı ya yoktu. Derken araya tıklım tıklım dolu bir vapur girdi. İçinden mızıka sesleri geliyordu. Vapur Sultan Aziz'in bulunduğu dairenin önüne gelince içindekiler ''Sultan Murat çok yaşa, Mithat Paşa çok yaşa!'' diye bağırmaya başladılar. Abdülaziz'i deli etmek için her türlü provokasyonu yapıyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi zırhlı da toplarını padişahın bulunduğu daireye çevirdi. Bahçede 2 amele bir çukur kazıyordu. Abdülaziz, ''Bu gemi bize gülle atacak, bu çukuru da galiba bana hazırlıyorlar.'' dedi. Bu sırada Sultan Murat'ın Kurbağalı Dere'de yaşadığı dönemde kendisini koruyan pehlivan yapılı 3 kişinin Abdülaziz'i korumak için Feriye Sarayı'na gönderildiği öğrenildi. Valide Sultan, aslanım bu pehlivanları görürse aklına kötü şeyler gelir, korkar diyerek koruyucuların oğlunun yanına girmelerine izin vermedi. Abdülaziz zaman zaman aşağıda pencerenin önünde askerleri görüyor ve sinirleniyordu. Askerler bazen de ''Devr istibdadın sona erdi, padişahın kılıcını isteriz.'' diye bağırıyorlardı. Devrik padişah deli oluyordu bu sesleri duydukça. Pencereyi açarak ''Vermem!'' diye bağırdı. ''Resulullah bile buna razı olmaz.'' Sonra palıyı 2. haznedara teslim ederek ''Allah Allah! Ne hakları var bunu istemeye? Bu Sultan Selim'in palasıdır. Sıkı sıkıya sakla!'' diye tembih etti. Ama valide sultan korku içindeydi. ''Ya askerler palayı almak için oğlumu öldürürlerse?'' diyerek palayı askerlere teslim etti. Bu pala sorunu Abdülaziz'in çok huzurunu kaçırdı. Bir süre sonra yine bunu kafasına takarak ''Palamı ne yaptınız?'' diye tutturdu. Valide Sultan baktı ki oğlu bu yüzden bir bunalıma düşecek. ''Aslanım'' dedi. ''Palayı denize attık.'' Abdülaziz buna çok bozuldu. ''Hiç böyle şey olur mu? Şimdiden sonra tacımı ve tahtımı bana geri verseler makbulüm değildir. Artık neler olduğunu biliyorum.'' deyip sustu ve derin bir düşünceye daldı. Bir süre sonra kalkıp odada dolaşmaya başladı. Başında bir takke, arkasında beyaz bir işlik ve ayaklarında terlikler vardı. Valide Sultan, birkaç haznedar ve cariye de odadaydılar. O sırada 2. mabeyinci Fahri Bey odaya girdi. Sultan Aziz'in sinirli bir havası vardı. Fahri Bey'e ''Ne var?'' diye sordu. O da ''Hiçbir şey yok, sağlığınız efendim.'' dedi. Onun üzerine yine Fahri Bey'e dönerek ''Ben abdest alacağım, beni yalnız bırakın.'' dedi. Fahri Bey odadan çıktıktan sonra da annesine ''Valide'' dedi. ''Bana bir makas ve ayna bulun lütfen. Tırnaklarımı keseceğim, sakalımı düzelteceğim.'' Valide Sultan oğlunun istediklerini bulup az sonra odasına getirdi. Annesi odadan çıkar çıkmaz Abdülaziz kapıyı hiddetle kapadı. Fahri Bey alt katta merdiven başında bekliyordu. Yusuf İzzettin Efendi merdivenin başındaki odasındaydı. Valide Sultan, kadın efendiler, haznedarlar ve kalfalar da hünkârın kapısının önündeki sofada bulunuyorlardı. Meyyale ile birlikte bir yaşlarında saraya alınan Çeşmedil de oradaydı. Bu kömür gözlü kız haznedarlığa yükselmiş ve padişahın yanından hiç ayrılmamıştı. Fahri Bey'i görünce ''Çabuk buraya gelin.'' diye seslendi. Fahri Bey'i Valide Sultan çağırtmıştı. Fahri Bey'e ''Bu sakal düzeltmiş uzadı. Gelin bir bakalım.'' dedi. Onlar padişahın odasına doğru giderlerken odanın önünde bulunan haznedarların feryat ederek kapıdan içeri girdikleri görüldü. Valide Sultan'la Fahri Bey koşarak odaya girdikleri zaman Sultan Aziz'in köşe minderi üstünde yastığa dayanarak sağ yanı üzerinde yattığını gördüler. Yerler kan içinde kalmıştı. Ve padişahın sol kolundan kan akıyordu. Sultan Aziz gülümseyerek gözlerini açıp kapıyordu. Valide Sultan hemen oğlunu kucaklayıp ağlamaya, bağırmaya başladı. Haznedarlar, ah niçin makası verdiniz diye ağlaşıyorlardı. Fahri Bey bir doktor aramak için dışarı çıktı. Avluda binbaşı İzzet Bey'e rastladı, hekim istediğini söyledi. O da hekim mekim yoktur diye karşılık verdi. İçeriden çığlıklar geliyordu. İzzet Bey kadınları susturmak için askeri emir vererek pencerelere ateş ettirdi. Askerler içeri girdiler. Kalfaları, kadınları tartaklamaya başladılar. Çeşmedil de bir tokat yedi. Bu sırada Yusuf İzzettin Efendi odasına çekilmiş, bir minder üzerine oturmuş ağlıyordu. Kardeşi Mahmut Celalettin Efendi de boğazını bir yemeniyle sıkarak kendini boğmaya çalışıyordu. Fahri Bey yemeniyi elinden zorla alarak ikinci bir facia yönledi. Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Rüştü Paşa, Mabeyin Müşiri Damat Nuri Paşa ve bazı nazırlar o saatte Çırağan Sarayı'nın karakol bölümünde bir araya gelmiş durumu görüşüyorlardı. Fahri Bey yanlarına giderek Sultan Aziz'in intiharını bildirdi. Acele çağrılan doktorlar da bu karakola geldiler. Bunların arasında Sultan Aziz'in doktoru Marco Paşa da vardı. Hünkârın öteki özel doktoru Ömer Paşa ise asla Sultan Aziz'i muayene etmeyeceğini söylüyordu. Hüseyin Avni Paşa Ömer Paşa'nın üzerine yürüyerek "Vay hınzır adam! Söylediğin sözler nedir? Abdülaziz Han senin veli nimetin değil miydi?" diye haykırdı ve paşanın nişanlarını sökerek kendisini karakola kapattırdı. Doktorlar Sultan Aziz'in öldüğünü saptadıktan sonra ceset bir istinbota konularak Topkapı Sarayı'na götürüldü. Sultan Aziz tahttan indirildiğinden beri her gün Rumeli Hisarı'ndaki yalı dolup boşalıyordu. Hasan Bey'in bütün kardeşleri bir şeyler öğrenebilmek için yalının kapısını aşındırıyorlardı. Salim ağabey, küçük kardeşleri Kadri, Ömer, Abdülrezzak, Abidin ve Hüsnü Beyler de yalıya akın ediyorlar. Gece dönmek kolay olmadığı için bazıları yalıda sabahlıyordu. Yerlere döşekler seriliyor, dolaplardan çarşaflar, yastıklar çıkartılıyor, geceyi hep birlikte geçiriyorlardı. Ama Meyyali Hanım bu ziyaretlerden hoşnut kalmıyordu. Onun derdi başından aşkındı. Kocasıyla baş başa kalmak ve Valide Sultan'dan haberler almak istiyordu. Yine böyle bir akşam Hasan Hilmi'nin gelmesi gecikince Sultan Aziz'in devrilmesine yol açan olaylardan söz açıldı. Salim Bey, Talebiye-i Umum'un ayaklanması denen medrese öğrencilerinin gösterileri üzerinde durdu. Ona göre darbe hazırlıkları öğrencilerin başkaldırısıyla başlamıştı. İçeride ve dışarıda işler kötü gidiyordu. Hersek isyanıyla ortalık büsbütün dalgalanmıştı. Basında sansürün uygulanması yüzünden halk olanı biteni kulaktan kulağa öğreniyordu. Çoğu zaman insanlar asılsız söylentilere inanıyorlar ve panik yaratılıyordu. Neler anlatılıyordu o günlerde? Müslüman halk Hristiyanları kesmeye kalkacak, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa da Ruslardan yardım isteyecekmiş. Halk silah satın almaya başlamış, Hristiyanlar ailelerini Avrupa'ya yollamışlar. Kimse artık devlete güvenmiyordu. Bütün İstanbul için için kaynıyor ve herkes hükümetin beceriksizliğinden söz ediyordu. Bu hoşnutsuzluklar nelere yol açabilirdi? Salim Bey şöyle dedi. Bence bu ayaklanmayı Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşları kışkırttılar. Neden? Çünkü ortada Mahmut Nedim Paşa'yı devirecek bir kadro yoktu. Genç Osmanlılar da örgütlenmiş değillerdi. Hüseyin Avni Paşa'nın maksadı Mahmut Nedim Paşa'yı gözden düşürerek onun yerine sadrazam olmak. Sonra da Sultan Aziz'i devirerek Murat Efendi'yi tahta çıkartmaktı. Bunun için de hoşnutsuzlukları, kargaşayı ve başkaldırı körüklemek gerekiyordu.